Ayrım 19.
Sayfa 348. İnsan Hakları Derneği'nin bildirisinde değinilen bir konu da cumhuk yasasıyla sanıktan yana kime haklar getirilmesini eleştirmem. Sanığın hakları olmasına karşı değilim. İnsan Hakları Derneği'nin hırsız insanın haklarının savunması derdine düşerken benim insan olarak çantamda paramı, bilgisayarımı, defterimi, şiirlerimi taşıma hakkım olduğunu unutması sinir bozucu. Dolap dereli çocukların dramı ve ne olacakları konusu apayrı bir konu. Ben de buna herkes kadar üzülüyorum. Ancak bunun çözümü onların bizi soymaları değil ki. Ben oyunlarımı zaman zaman birinin yararına oynuyorum. Dolap dereli esmer çocuklar gelseler bana, "Abi biz bu akşam barbut atmak istiyoruz, hiç paramız yok. Bize bir spali kıyağı yapılabilir mi?" deseler, ben 1300. Ferhangi şeyleri onlar için oynayabilirim. Kimler için oynamadım ki? Sanki orospu çocuğu, hırsız, ibne, Jean Genet tarafından yapılmış, hırsız seven şu cumhuk yasası. Yolda giderken birisi çantanızı kapıp kaçtı mı ya da bir kırmızı ışıkta arabanızın kapısını açıp cep telefonunuzu, çantanızı çalınca yasa size diyor ki, sıkı tutsaydın çantanı, arabanın kapısını kilitleseydin, cep telefonunu cebine koysaydın, cebin ağzına ucu kilitli fermuar yapsaydın. Tamam, peki biz bunları yapmadık, bu bir gaflet, hatta delalet, varsayalım kendi kendimize bir hıyanet. Çalanın hiç mi suçu yok be kardeşim? Yok, çalan çalar. O çalıcı, onun işi o. Tam bir Jean Genet uslubuyla hırsızlığa davet ve teşvik ediyor insanı bu cumhuk yasası. Çantam çalındı diye polise başvurunca da çantayı çalan çocuk sarışın değil diye ben ırkçı oluyorum. Aferin İnsan Hakları Derneği, helal olsun size bu defne yapraklı yollar. Demek ki İnsan Hakları Derneği'ni de ciddiye almamak gerekiyor. Peki ama biz kimi ciddiye alacağız bu ülkede? Türkiye'de solun, sosyalizmin, hatta hümanizmin başına gelen bütün felaketler, bu düşünceleri savunan kesim içindeki kot kafalardan gelmiştir. Dinle sınırlı değildir yobazlık. Eceli gelen komünist gidip Berlin duvarına işiyor. Bu faksı da dürerek İzmirli bir avukatın zenci hırsıza zulmeden beyaz Amerikalı Ferhan Şensoy'un insafsızlığını konu eden faksına geçiyorum. Beni dolap dereli esmer vatandaşlara zulmeden bir beyaz Amerikalı'ya benzetiyor. Daha da ıkınsa bu ülkenin o esmer vatandaşlara ait olduğunu, biz beyazların çok uzak ülkelerden deniz yoluyla Kasımpaşa'ya ulaşıp buraları işgal ettiğimizi de yumurtlayacak. Bu adam hukuk fakültesini bitirmiş. Demek ki hukuk fakültesini bitirmenin de ciddiye alınacak bir konumu kalmamış. Şoför gene gereksiz muhabbet açıyor. Bir karı bulsam evleneceğim abi. Evlenirsin, daha gençsin. Ben senin yaşında evli değildim. Biz bulamıyoruz işte abi. İstanbul karı kaynıyor, bir tek ben bulamıyorum. İnsan Hakları Derneği'ne başvur. İstanbul'da herkes karı bulup becerirken senin bulamaman insan hakları evrensel beyannamesine de aykırı. Ben sana faks numaralarını vereyim, yarın hemen ara. İnsan Hakları Derneği sana karı bulmak zorunda. Esmerim dersen torpil de yaparlar. Açma parantez. Her şey doğallığını yitirmiş durumda. İlişkiler kuralları türetmiş, her şeyin kuralı koyulmuş, koya koya bıkılmayan, her gün bir yenisi koyulan bu kurallar da yasallığı peydahlamış. Yasal olarak suç olduğunu bilmediğin bir davranışta bulunsan bile, yasayı bilmemekle paçayı kurtaramıyorsun. "Pardon hakim bey, bisikletle damda gezmenin kamu vicdanını rencide ettiğini bilmiyordum." demekle hakim sizi bağışlamaz. Bağışlayamaz, önünde bilmem kaç sayılı yasanın C bendi ve konuyla ilgili tevhidi içtihat kararları bulunmaktadır. Böyle bir düzen kurulmuş. Düzen ne peki? Bu kuralların dengesi bir tür kural cambazlığı. Düzen bizi böyle bir düzen olmazsa olmaza inandırmıştır. Düzen olmaması düzensizlik demektir ki o konumda Manitu korusun kimin başına ne geleceğini kimse bilemez. Buradan da düzenin kimin başına ne geleceğinden haberdar olmaktan hoşnut ve huzurlu bir konum olduğu sonucuna kaydırakla kayılabilir. Düzen bizi üretici olma sevdalarına sürükler. Var olmak için bir işimiz olması, çalışmamız, bir şeyler üretmemiz gerekmektedir. Bunun karşılığında para kazanılır, daha çok çalışan daha çok kazanır, o para çarçur edilerek var olma sürdürülür. Açma parantez varoluşçuluk. Düzen bizi ev sahibi, mal sahibi ve daha çok mülk sahibi olmaya dürttükler. Saygıdeğer ustam Vedat Günyol bu dürtüklenmeye karşı uzun yıllar nasıl direndiğini güler yüzlü ciddiyetiyle anlatıyor ve ne denli yanlış bir tutumda olduğumu ancak çok sonra anlayacaktım diyor. Dipnot: Vedat Günyol, Benim Aziz Nesinim, Varlık, Haziran 98. Düzen bizi ev sahibi olmaya zorluyor. Yoksa kiracılık işte fena değildir. Hele mobilyalı ev tutarsan taşınman an meselesi. Geldikiz ki sürekli kira ödedikçe insan kendini keriz buluyor. Ödemeyenler var. Ödememekle kalmayıp bir süre evin sahibi ya da sahibesi olarak ay başında demet demet dalından kira derleyen var. Mülkiyet nedir? Hırsızlık işte demiş anarşizmin babası olarak kabullenilen Proudhon. Açma parantez Proudhon. 1809 ile 1865 arasında yaşadığından kime ne? Mülkiyetin olmadığı yer var mı? Varmış bir zamanlar. Kanada'nın kuzeybatısında yaşayan Kızılderili kabileleri arasında düzen şöyle kuruluymuş. Bir kabile reisi başka kabile reislerini davet eder, onları yedirir, içirir, sürekli hediyelere boğar, bunu yaparken kahkahalar atar, konuklarıyla alay eder ve sonunda hiçbir şeysiz kalırmış. Ardından başka bir kabile reisinin davetine gider, belini doğrulturmuş. Herkes sırayla iflas ediyor ve buna çok gülünüyormuş. Artık o Kızılderililer yoklar. Bana bu geleneği anlatan sonuncularından birini Montreal'de bir barda bira içip biraların çok pahalılığından şikayet ederken gördüm 25 yıl önce. Bu geleneği çok sevmiş. O gün ona 5 para ödetmemiştim. Zaten pek parası yoktu. Birayı pahalı bulma nedeni oydu. Yeterince içemeyecekti. Bugün ev sahibi kabile reisi benim diyerek cebimdeki bütün parayı o akşam birlikte içtiğimiz biralara vermiştim. Param bitince de çok gülerek çıkmıştık bardan. Ayrılırken devrisi gün aynı barda buluşmamızı önerdi. Yarın ev sahibi kabile reisi benim dedi. Devrisi gün o bara gittiğimde benden önce gelmiş birasını söylemişti bile. Beni görünce sırıtarak cebindeki dolarları çıkarıp gösterdi. Nereden buldun bu parayı? Kürkümü sattım diye 32 diş güldü o günün ev sahibi kabile reisi. Bütün gün içtik onun kürkünün parasıyla. Montreal'e lapa lapa kar yağıyordu. Açma parantez Amerikalıların Kızılderili soykırımı. Mütercim Rüştü Çetesi. Osmanlı Muratlarının sonuncusu tahta kıçını tam koyamadan kalkanı 5. Murat 28 Ağustos 1876 Cuma günü son kez selamlığa çıkmış. Devrisi Cuma artık padişah olmayacağını ne millet ne de kendisi biliyormuş. Saraya dönünce her nedense ota boka sinirlenen padişah sabaha kadar uyuyamamış. O 28 Ağustos 1876 Cuma'yı cumartesiye lehimleyen gece uyumayarak ne yaptığına dair en ufak bir ipucu yok. Bütün tarihçiler o gece uyumadığını ve şafak vakti bahçeye fırlayarak kayık havuzuna atlamak istediğini, peşinden deli gibi koşan saray ademelerinin kendisini tutarak zar zor ikna ederek içeri aldıklarını yazıyor. Kimi tarihçiler kendisinin ayyaş olduğunu ve sık sık böyle zirzopluklar yaptığını belirtiyorlarsa da, 5. Murat'ı sinirlendiren, bütün gece uyumayıp cinnet halinde kayık havuzuna atlamak istemesine sebep olan şey bilinmiyor. O cuma selamlığında sinir bozucu bir şey mi olmuştur? Yoksa birkaç cumadır süregelen, padişahı paranoyak kılan kıl tüy bir olay mı vardır? Murat'a overdose bir şey mi içirilmiştir? Tarihçiler bunu söylemiyor. Sultan Murat kayık havuzuna doğru koşarken olayı dikkatle pencereden izleyen diğer bir saltanat üyesi, 5. Murat tahttan iner inmez bu yumuşak makama kıçını koyacak olan kardeşi Şehzade Veliaht Abdülhamit, durumu ilgiyle gözledikten sonra koşarak olayı Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa'ya bildirmiş. Tarihçiler bunu somut olarak söylüyor. Demek ki 5. Murat'ın hiç uyumadığı o 25 Ağustos 1876 Cuma gecesi Abdülhamit de uyumuyor ki şafak vakti ağabeyi Murat'ın aniden saraydan fırlayıp kayık havuzuna atlamak istediği ve hademelerce engellenip saraya geri sokulduğu o çok kısa anı görüyor, ilgiyle izliyor ve koşarak durumu sadrazama bildiriyor. Bundan o şafak vakti Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa'nın da uyumadığı anlaşılıyor. Belki de mütercim bir sadrazam olarak sabaha kadar bir şey tercüme ediyordu diye düşünülebilir. Ancak bu tercüme işleri uzmanı Rüştü Paşa'nın Abdülaziz'i tahttan indirip Murat'ı tahta çıkarma operasyonunda da başrol oynadığını göz ardı etmeyen, daha polisiye bir mantıkla düşünüldüğünde, Abdülhamit ve Rüştü Paşa'nın olayı gözleri saatte beklediği ve 5. Murat cinnet geçirir geçirmez Abdül'ün koşarak Rüştü'nün yanına gidip "Tamam Rüştü çak" diyerek sağ ellerini birbirine çarpıp şaklattıkları da hayal edilebilir. Tarih yazmıyor ama o sırada Abdülhamit'in Murat'ın yerine tahta çıkmasını çok isteyen eniştesi damat Mahmut Celalettin Paşa ve serasker vekili Redif Paşa'nın da oralarda bir yerlerde sonucu bekleyip mutlu haberi kutladıkları kesindir. Sanırım o gece sarayda hiç kimse uyumuyor. Sonunda Vükela Meclisi, Avusturya'dan gelen uzmanların padişahın ancak Viyana'da bir klinikte tedavi edilebileceğini belirten raporunu da göz önünde bulundurarak 31 Ağustos 1876 Perşembe günü 5. Murat'ın tahttan indirilip yerine Abdülmakyavel'in geçirilmesine karar vermiş. Tarihte yazılmamış olan bir de şu var. Acaba bu olaydan sonra Abdülmakyavel abi Murat'a "Abicim ne oldu hayrola, bir şeye mi sinirlendin, niçin kendini havuza atmak istiyorsun?" gibi şeyler sormuş mudur? Bence sormamıştır. Çünkü Abdülmakyavel olayları biliyordu. Belki de Murat'ın kayık havuzuna atlayıp boğulması planlanmıştı. Geldikiz ki keriz hademeler olaya el koyarak planı bozdular. Durup dururken ta Avusturya'dan uzmanlar heyeti getirtilip raporlar yazdırıldı da Murat tahttan indirilebildi. İnsanın aklına takılan bir başka pis soru da Avusturyalı uzmanlar heyeti nasıl olup da ne gibi bir vasıtayla 1876'da 4 gün içinde Viyana'dan İstanbul'a gelip Murat'ı muayene edip deli raporunu veriyor. Ben 1971'de yani olaydan 95 yıl sonra İstanbul'dan Viyana'ya trenle 2,5 günde gittim. Acaba Avusturya heyeti de çok daha önce getirtilmiş ve raporunu yazmış mıydı? Üstelik padişahlığı sadece 93 gün süren bahtsız Sultan Murat Viyana'ya tedaviye gönderileceğine, Çırağan Sarayı'na kapatılmış ve rivayet olunur ki Çırağan Kempinski'nin kazinosunda yıllarca blackjack oynayıp hep kaybetmiş. Osmanlı tarihi veliaht kardeşler arasında "in oradan ben oturacağım" didişmeleriyle doludur. Ayrıca buna kendileri de karar vermiyorlar. Abdül gitsin, Murat gelsin, Murat uymadı, Abdülmakyavel gelsin biçiminde olayları belirleyen, deneme yanılma yöntemini düstur edinmiş Mütercim Rüştü ve çetesi var. Mithat Paşa da çetenin iyi niyetli taşeronu. Neyse, demokrasiye kavuştuk da bu pisliklerden kurtulduk. Öküz Altı Araştırmaları. 97 yılının bitmesine 5 gün kala bir faks aldım. Sayın yerine sevgili sıfatıyla başlayan ilk paragrafı övgüyle dolu, ikinci paragrafta konuya giren çok kibar bir mektup. Gönderici beyefendi geçenlerde gazetelerde "Felek Bir Gün Salakken" isimli oyunumun ilanını gördüğünü ve ilkin okuduğuna inanamadığını söylüyor. Bu şaşkınlığını şöyle açıklıyor. "Okuduğuma inanmak istemememin sebebi sizin kutsal değerlerimize karşı böyle bir hitapta bulunmayacağınıza eminliğimden ileri gelmekteydi. Bu kez bana geldi okuduğuma inanamama sırası, yeniden okudum beni çok sevdiği için küçük bir hatırlatmada bulunduğunu belirterek biten bu faksı. Bir fırsatta yanıtlarım diye masamın kalabalık olmayan bir köşesine koydum. 3 gün sonra yeni bir faks geldi. Gönderen başka bir beyefendi. Konu aynı. İkinci faks da tıpkı birincisi gibi sevgili sıfatıyla başlıyor Birincisiyle aynı kibarlık içinde beni överek konuya giriyor. O da tıpkı öbür beyefendi gibi geçenlerde gazetede oyunun ilanını gördüğünü söylüyor. Hangi günse o geçenler, herhalde o gün gazetedeki ilanımız daha göze batar bir yerde çıkmış olmalı. Ve bir önceki gibi oyunu görmemiş olan bu ikinci beyefendi de Müslümanlığın gereği insanlarımız dine, İslam'a ve bunların getirdiği kavramlara karşı çok hassastırlar dedikten sonra birinci fakstan daha ileri giderek oyunun ismini değiştirmemi, daha eğlenceli bir isim bulmanın benim için hiç de zor olmayacağını belirtip tıpkı birinci mektup gibi beni seven biri olduğunu hatırlatarak noktalıyor faksını. Her iki mektup arasındaki uslup benzerliği düşündürücü. Daha düşündürücü ve garip olan, söz konusu oyunu 3 yıldır oynamaktayım, 350. gösteriyi geçtik. Niçin bu beyefendilerin dikkatini çekişi bu denli gecikiyor? 3 yıl sonra dikkati çekilen beyefendi sayısının birden fazla olması da dikkat çekici. Her iki mektupta da görülen kibarlık bana geçen yıl Sayın Fethullah Gülen'den gelen saygıdeğer Ferhan Şensoy beyefendi başlıklı davetiyeyi anımsatıyor. Sayın Gülen'in davetiyesini aldığımda da 1980'li yıllarda Şahları da Vururları oynarken İstanbul İran Başkonsolosu Muhammed Tehari'den aldığım uzun uzun beni öven, tam biterken Ayetullah'ın sahneye çıkarılmasını tasvip edemeyeceklerini belirterek kulak çeken çok kibar mektubu anımsamıştım. Bunlar ürkütücü kibarlıklar. İnsan bir düşünceye katılmıyorsa bu konudaki karşı fikrini belirtirken gerektiğinden fazla nezaket göstermek zorunda değil. Felek sözcüğünün dinle ilgisini kuramıyorum. Arapçadan dilimize geçen bu sözün Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı gök, gökyüzü, sema, dünya, alem, talih, baht, şans. Ayrıca askeri mızıkada zilli bir müzik aletine de bu isim veriliyor. Orada bu aleti çalan assubay, felekist aletin eskiliğinden yakınmak zamanı geldiğinde "Lan benim felek de Allah'ına yan bakıyor, sesi bok gibi çıkıyor" dediğinde dinden imandan çıkmış olur mu? Olmaz. Felek eskimiştir. Yeni felek alınması için genelkurmaya yazı yazılması gerekmektedir ve fakat bir kıçı kırık felek için komutan yazıyla genelkurmayı rahatsız etmek istememektedir. Arapçada felekiyat astronomi demek, astronomi ile uğraşanlara feleki deniliyor. Bunların birden fazlası bir araya gelince felekiyun oluyor ve fakat Arapçada astronot karşılığı felekullah sözü yoktur. Bu da Arapların henüz Ay'a gidememiş olmasından kaynaklanıyor. Arapçada feleke ya da felleke fiilleri yuvarlak memeleri olmak anlamına geliyor. Gene aynı köklerden müflik ve müfellik sözcükleri var ki karşılığı yuvarlak memeli. Bundan da Arapların gökyüzüne bakıp bakıp onu kadın memesine benzettikleri anlaşılıyor. Arapların da böyle bir meme takıntısı var demek ki. Daha Atatürk öncesi bir sözlüğe başvuralım. Kamusu Türkiye'ye baktığınızda felek sözünün karşılığı olarak gök, sema, asumanın yanında eskilerin inancına göre her bir gezegene ait bir gök tabakası açıklaması da var. Reşat Ekrem Koçu'nun giyim kuşam sözlüğünde felek tabancası diye bir dalga var. Kadınların başlarına taktıkları hotozların ön tarafında çarkı felek biçiminde bir fiyonk varmış. Bu fiyonklar eski tabancaların mermi taşıyan toplu kısımlarına benzetilmiş ve tamlama uzunluğundan olacak, tamlayanlardan en az tamlayanı olduğu düşünülüp çark sözcüğü atılarak bu biçim baş süslerine felek tabancası denilmiş. Genellikle hafif meşrep kadınlar başlarına bunu bağlarlarmış. Kötü kadınların kullandığı bir şey yani. Reşat Ekrem zaten nerede kötü kadın var, neresine ne takar bu konuları çok iyi bilir. Sözcüğün Fransızca ya da İngilizce karşılıkları da gök, gök kubbe, dönence. Dünyanın yuvarlaklığından kaynaklanan bir eğri çizgiyi belirliyor felek sözcüğü. Çarkı felek de bu yuvarlaklıktan çıkan bir üretme. Kambur felek sözü de bu eğrilikten mülhem. Kaşgarlı Mahmut ve ünlü ve büyük Türkolog Sir Gerard Clausen'a da başvuralım mı? Vuralım bakalım başımıza neler gelecek. 13. yüzyıl öncesi Türkçesinde felek sözünün karşılığı evren, evirmek kökünden geliyor. Zaman içinde dilimize onun yerine Arapçadan felek sözü transfer edilmiş, bu yüzden iot gibi ortada kalan evren sözcüğü de Kenan'a soyadı olup yeniden anlamını kazanmıştır. Tesadüfün iğne deliği olarak 13. yüzyıl öncesi Türkçesinde sözcüğün bir anlamı da yılan. Yılanın yüz yuvarlak çöreklenmesinden ötürü ona evren deniliyor. 12 Eylül'den başlayarak bizi evire çevire bugünlere getiren son yılların en önemli Türk ressamı Kenan Feleğ'in resimlerinde de hamam kurnaları, hamamdaki kadınların kalçaları, memeleri gibi gayet felek çizgiler görülmesi de bir rastlantı olmasa gerek. Gökyüzüne dinsel bir anlam yüklemek olsa olsa İslam öncesi dinlerde, örneğin şamanizmde olabilir. Ama biz oraları çoktan geçtik. Pan-Türkistler bile şaman değil. Kur'an'da felek sözcüğü iki kez geçiyor. Enbiya suresinin 33. ayetinde ve Yasin suresinin 40. ayetinde. İsmail Hakkı Baltacıoğlu bunları yörünge ve döngül olarak Türkçe'ye çevirmiş. Abdullah Aydın'ın çevirisinde de daire ve küre olarak dilimize aktarılmış. Sufilerin çok sevdiği bir hadiste de Tanrı Hazreti Muhammed için "Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım." diyor. Ben hadisin dini yorumunu yapacak değilim, bana düşmez. Ancak bu hadisten de anlaşıldığı gibi felek dini bir kavram değil, Tanrı'nın yarattığı bir şeyin adı. Gene haddim olmayarak dinsel bir ukalalık olacak ama Tanrı'yı başka bir şeye benzetmek, bir şeyi Tanrı'ya benzetmek de bildiğim kadarıyla İslam'da Tanrı'ya şirk koşmak biçiminde adlandırılan bir küfürdür. Feleği Tanrı ya da tanrısal bir kavram yerine koyduğunuzda küfür denilen büyük günahı işleyerek cehennemde cayır cayır yanmak üzere rezervasyon yaptırmış olursunuz. Bir sözcüğü sözlüklerden çok halkın nasıl kullandığı önemlidir. Halk zaman zaman kimi sözcüklere sözlük anlamının dışında anlamlar yükler ve öyle kullanır, kullanıla gelir. Dilin zenginliği olarak dilde illegal, sözlük dışı, kendine özgü bir yer edinir. Örneğin top sözcüğünün karşılığında hiçbir sözlükte eşcinsel açıklamasını bulamazsınız. Ama birisi bir başkası için toptur dediğinde ne demek istediğini hemen anlarsınız. Bu pencereden bakarak acaba halk felek sözcüğüne ayrı bir anlam mı yüklemiştir diye düşündüm. İlk aklıma gelen halkın en kullandığı deyimler kör olası felek ve kahpe felek oldu ve o zaman huzura erdim. Felek sözcüğünün dinle ya da kutsal değerlerle hiçbir ilgisi olamaz çünkü kahpe orospu demek. Halk kahpe felek dediğinde orospu kim oluyor? Oyunumun adını değiştirmeyi düşünmüyor. Üstelik bu ismi şiirsel bir buluş olarak görüyorum. Zaten oynanmaya başladıktan sonra bir oyunun isminin değiştiği dünya tiyatro tarihinde görülmemiştir. İnsanların ismi bile mahkeme kararıyla değişebilir ama oyunların asla. Oyun mahkemeye de gitse özgün ismiyle gider. Varsayalım değiştirdik oyunun adını ve felek bir gün akıllıyken yaptık. Böylesi daha fena. Feleğin genelde salak olduğu, yalnızca bir gün aklını başına toparlayabildiği gibi bir yoruma açık kapı bırakıyoruz. Pencere zaten açık. Çok acayip kurander yapar. Onunla da kalmaz, şuradan başlayıp şöyle dolaşan bir ağrıya sebebiyet verir. Oysa felek bir gün salakken denildiğinde, Sayın Feleğin genelde akıllı olduğu, bir güncük gaflete düştüğü anlaşılıyor. Bu yüzden oyunun özgün ismi gene de en sakıncasızı, değiştirdikçe iş sarpa sarıyor. Zaten gişeye telefon eden her izleyici oyunun ismini doğru söylemez. Geçen gün terbiyesiz birisi gişeyi arayıp Felek bir gün sallarken oyununa yer ayırtmak istemiş. İster ister izleyicinin ağzı vasistas değil ki vidalayasın. Sanırım bu iki beyefendinin faksına benzer başka fakslar da alacağım 1998 yılında. Aldığım ve alacağım fakslara Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in sevimli meddah üslubu içinde toplu bir yanıt vermek istiyorum. Siz öküzün altındaki mi arıyorsunuz? Okulumu bir yeniden okuyabilir miyim? Avrupa turnesinin boş günlerinde Stuttgart'tan Strasbourg'a geçtim. Parasız öğrencilik günlerimin bu kentinde. O zamanlar önünden geçmeye cesaret edemeyeceğim bir otele yerleştim ve hemen kenti dolaşmaya çıktım. Strasbourg'u yürüyorum bir Mayıs ikindisi. Yıllar önce yürüdüğüm yoldan eski okuluma doğru gidiyorum. Çok gençlikte okunuyor okullar. O yaşta insan okulda anlatılanları pek dinlemiyor. Leonard'ın kıçına bakıyorsun, Nicole'ün memelerine dalıp dalıp gidiyorsun. Maris'in bacakları seni çıldırtıyor. Not alıyor ayaklarda dersi dinlemeyip, defterine abuk desenler çiziyorsun. Çünkü senin kıçlara memelere bakma yaşın, okuldaki bütün kızlarla yatmak, Alsaz'ın bütün beyaz şaraplarını içmek istiyorsun. Sabahın köründe katedralin arkasından gün doğarken ve bu doğum toplam 10-12 dakika sürerken yürüyerek okula gitmek zor geliyor. Reji hocasını çok salak buluyorsun, sinirini bozuyor, onun dersleri sana anlamsız geliyor ve kaytarmaya uğraşıyorsun. Okul dediğin 40 yaşından sonra okunmalı. Şimdi daha iyi anlayabilirim okulda bana o zaman anlatılanları ve bu okulun önemini. Zaten yeni yeni karıştırmaya başladım bu salak reji hocası yüzünden kapağını açmadığım senografi kitabımı. Dipnot Sahne bilgisi. Üstelik herif öyle koyu bir Alsas ağzıyla konuşuyordu ki Fransızcayı, bu bizi sürekli güldürüyordu. Onu ciddiye almak olası değildi. Eskrim derslerinden ve hocasından nefret ederdim. Neredeyse hiçbir dersine girmedim. Yıllar sonra o adamın yazdığı bir makaleyi okuduğumda anladım. Eskrimin sahnede karşındaki oyuncuyla göz göze oynama, sürekli onu kollama ve birlikte hareket etme konusunda ne kadar önemli bir egzersiz olduğunu. 24 yıl sonra okulumun kapısında dev kestane ağacının dibinde durdum ve bunları düşündüm. Çok genç yaşıyoruz okul serüvenini. 24 yıl sonra yeniden girdim okulumun kapısından. Orta yaşlı bir kadın oturuyor girişte. Monsieur Ranvier yok mu? Kim? Ranvier. Öyle birini tanımıyorum. Burada o otururdu. Okulun kapıcısıydı. Hani Magic Circus'ta Hitler rolünü oynamıştı. Tıpkı Hitler gibi bıyığı vardı. Aa evet, o yıllar önce öldü. Merdivenlerden sekreterliğe çıkıyorum. İnanılacak gibi değil. Sekreter Polet 24 yıl önceki yerinde yaşlı bir kadın olarak oturuyor. O beni hemen tanımıyor, kendimi tanıtıyorum, boynuma sarılıyor. Çay kahve içiliyor, durumu açıyorum ona. Okulumu bir yeniden okuyabilir miyim? Siz buradan diploma almışsınız. Diploma tamam da pek bir şey bilmiyorum. Okula yeniden başvuramaz mıyım? Biraz şaşkın dudak büküyor Polet. Evet ama eskisi kadar genç değilsiniz. Bu benim sorunum. Okula yeniden başlayabilmek için sınava girmem gerekir mi? Prensip olarak evet. Fakat bu kez sınavda başarılı olamayabilirim. Çünkü 24 yıl önceki heyecanım yok. Üstelik ben bu sınavı kazanmış, okuldan diploma almışım. Neden yeniden sınava girecekmişim? Bu konuda ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Ben bu okulu şimdiki kafamla okumalıyım. Sekreter Polet durumumu, mezuniyet yılını kaydetti ve okul yönetim kuruluna sunulmak üzere bir dosya açtı bana. Durumum incelenecek, kabul olunursam kapatıp tiyatroyu Strasbourg'a tiyatro okumaya gideceğim. Ferhan Şensoy, 24 Haziran 1998, Tarabya. Kitabın sonu, 4 Temmuz 2001. Sayfa 370.